Ayrım 27, Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 287. Avni Baba girdi içeri, döndüm. Elinde bir fotoğraf vardı.
Benjamin'in cesedi başındaki ayak izi diyerek uzattı.
Fotoğrafı İzzet'e uzattım.
Ayaklarınızı kaldırın dedim heyecanla.
İzzet bir fotoğrafa bir onların ayaklarına bakıyordu.
İzlerle uyum gösteren ayak bunun ki patron dedi.
Alexis'i işaret ediyordu. Alexis bütün suçlamaları kabullenmişçesine rahat bir tavırla başını öne eğdi. Sonra birdenbire hastalıklı bir ifadeyle sırıtmaya başladı.
Evet dedi, her şeyi titizlikle planladığımı zannediyordum ama görünen o ki bir yerlerde hata yapmış olmalıyım. Aleko'nun hiçbir şeyden haberi yoktu. Onun tek bahtsızlığı benim gibi bir ağabey oluşurdur.
Sözlerinde hiçbir pişmanlık havası yoktu. İzzet'in sinirleri lime lime olmuştu.
Cinayet silahları nerede diye sordu.
Alexis yüzündeki çirkin gülümsemeyi silmeden İzzet'e verdi dikkatini.
Bunun artık bir ehemmiyeti yok sanırım. Halic'in mavi sularına fırlattım dedi garip bir neşe içinde.
Avni Baba'nın sinirleri bozulmuş dışarı çıkmıştı. İzzet bunu fırsat bilmişçesine Alexis'in ümüğünü sıktı.
''Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan?'' diye bağırdı.
Alexis yüzündeki neşeli ifadeyi hiç değiştirmedi. Aleko ise kenara çekilmiş korku içinde.
''Pişkin pişkin sırıtıp durma karşımda!'' diye tekrar bağırdı İzzet.
İzzet'in ona okkalı bir tokat patlatmasını bekliyordum gönülsüzce.
''İşin garibi ne biliyor musunuz?'' dedi Alexis.
Yumruğunu göstererek ''Ne ulan?'' diye bağırdı İzzet.
''Leonidas ölürken bile Benjamin'e kaç?'' demiş. Düşünsenize, sizi öldüren adama kaç diyorsunuz? Benjamin de bunun altında ezilmiş, bana sızlanıyordu pişmanlık içinde. Beni ele vereceğini anlamıştım. Ondan da kurtulmalıydım. Öğleden sonra Marie'nin evinde görüştük. Gece buluşmak üzere anlaştık. Gece dükkanı açtı, ışıklar kapalıydı. Banco di Roma'da çalışıp Leonidas'ın parasını tırtıklayan Andrea'dan bahsettim ona. Benjamin onu tanımıyordu. Onu bulsaydım öldürecektim. Bizim olanı bizden çalmıştı çünkü. Tıpkı Mari ile Tosyalı gibi. Suçu onların üzerine yıkıp sabah Selanik'e giden trene binip kaçacaktık. Tabii Benjamin yan çizdi. Geride hiçbir tanık bırakamazdım. Onu da öldürdüm dedi. Ve garip bir haleti ruhiye içinde kahkaha atmaya başladı.
İzzet kalbindeki ağrının tazikiyle yumruk yaptığı elini Alexis'in suratına indirdi. Alexis dehşet içinde kalmış gözlerle sarsıldı. Burnunu tutuyordu acı içinde. Sonra toparlandı. Yüzünde insanı çıldırtan alaycı bir gülümseyiş dolaştı yine. Alexis'in yüzüne baktım ve bütün kederimi içime gömdüm. Ölüm dedim intizar yüklü bir sesle. Adaletiyle herkesin kapısını çalar. Bir gün senin de kapını çalacak. O gün görkemli ışığıyla senin kirli gözlerine dolacak ve sonra pis kalbine akacak. Dilerim ki o gün o ışığı görmeden evvel sonsuz bir karanlığın koynunda delirirsin. İzzet'e ikisini de karşımdan alıp götürmesini işaret ettim. O sıra Aleko'nun içinde apansızın büyüyen korku gözlerinden taştı. İki iri taş gibi cansız gözleri büyüdü ve nihayet gözlerindeki korku içindeki sesi kudurttu.
''Bana ne olacak?'' diye bağırdı acı içinde.
''Sen de karanlıktan nasibini alacaksın.'' dedim arkasından duyulur duyulmaz bir sesle. Sorgu odasında bir başıma kalmıştım. Sessizliğin içinde savruluyordum ki Avni Baba'nın ayak sesleri geldi arkamdan. Omuzlarıma dokundu.
''Teşekkür ederim. Bizi büyük bir yanılgının içinden çekip çıkardın. Eve git dinlen.'' dedi.
Paramparça olmuş bir zihinle ayaklandım. Avni Baba'ya sıcak bir tebessüm bahşederek dışarı çıktım. Karakolun karşısında kederli yalnızlığını yaşayan siyah incime bindim. İzzet'i bekledim uzun bir müddet. Geleceğini zannediyordum lakin gelmedi. Derken bahçede göründü, gülümseyerek koştu.
Camı indirip haydi gelsene dedim.
Yüzü asıktı, dışarıdaki enfes havayı içine çekti.
''Artık ayrılıyoruz patron.'' dedi hüzünlü bir sesle.
Açık camdan içeri süzülen tatlı havanın mahmurluğuyla zoraki gülümsedim.
''Bu da nereden çıktı?'' diye sordum. ''Evli evine, köylü köyüne patron, kendime kalacak bir yer bakmalıyım.
Avni müdür ucuz bir oda bulabileceğimi söyledi. İçtiğim şu lanet kapsüllerin verdiği geçici huzurun aksine iyi bir arkadaş edinmek daha akıllıca göründü gözüme. Zira İzzet'in dostluğu bana sahici bir huzur veriyordu. Bizde kalırsın dedim motoru çalıştırarak. Neşelenir gibi sırıttı İzzet. Sonra sevincini birden kaybetti.
Olur mu patron dedi, yakışık almaz. İlelebet size yük olamam. Kendime devamlı bir ikametgah bulmalıyım.
Bizim evde oda çok dedim gülümseyerek. Benim kiracım olursun. Borcuna sadık kalacaksın ama. Merakını kovalayan her suale karşılık bir aylık kira bedelini takdim etmiş olursun. Fena mı?
Gözlerini açık mavi gökyüzüne kaldırdı. Dudaklarını büktü. Bilmem yakışık alır mı diye mırıldandı.
Bundan mutluluk duyacağımı izah etsem de razı gelmedi. Sadece kısa bir süreliğine diyerek yanımdaki boşluğu doldurdu. Fazla üstelemek istemedim zira mahcup oluyordu. Gazı körükleyip caddenin keşmekeşliğine sürdüm. Cadde kalabalıktı. Caddeyi dolduran insanlar hayatın telaşını peşine takmış yürüyordu. Lakin yüzlerinde hiçbir kaygı emaresi taşımıyorlardı. Bilakis neşeli bir edayla dalgalanıyorlardı cadde üzerinde. Vitrin camlarına vuran güneşle onların neşesini perçinleyecek sıcaklıkta ayaklarının dibine düşüyordu. Derken bir afiş çarptı gözüme. Fren pedalına heyecanla asıldım. Aşağı inip afişin asılı olduğu cama doğru koştum. Büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk konseri yazıyordu afişte ve konserin yeri ve zamanı, biletlerin nereden temin edileceği de. Siyah inciye dönüp Tepebaşı Şehir Tiyatrosu'na sürdüm. İzzet merak içinde sordu. Hayırdır patron? Akşam konsere gideceğiz dedim sevinç içinde ve siyah incimin burnunu Meşrutiyet Caddesi'ne doğru kıvırdım. Bu emri vaki karşısında gülümseyerek karşılık verdi İzzet. Omuzlarına bahtiyar bir yağmur gibi düşen sükutun ağırlığını duyarak oturduğu yere gömüldü ve yolu izledi sessizce. Meşrutiyet Caddesi'ni dolduran binaların arasından geçerek tiyatronun önündeki uzun gövdeli ağacın önünde durdum. Aceleyle birinci locadan 3 kişilik bilet alıp döndüm. Ömer Efendi de severdi Münir Bey'i. Sevinç içinde gazı körükleyip yalının yolunu tuttum. Yeni bir günün heyecanını tuhaf bir vakanın ürkütücü serinliği söndürdü. Yalıya kadar ağzını hiç açmamıştı İzzet. Yalının kederli çehresine dalarak bir müddet daha susmuş, açık gökyüzünün dingin yalnızlığına hayran bir edayla bakarak yüzünü yere düşürmüştü ansızın. Yüzünde savrulan manayı bir türlü yakalayamıyordu. Kah çatlamış dudaklarını ıslayarak düşünceli mırıldanıyordu içindeki sese. Kah dehşetini büsbütün kaldıran kaşlarının altından söndürüyordu yeni tutuşmuş heyecanını. Neden sonra ayaklarının dibinde gezinen gözlerini kaldırıp yüzüme baktı. O an kapıyı çalmaya hazırlanıyordum. Patron deyince düşünceli bir ifadeyle elim havada kalmıştı. Ne oldu dedim merakla.
Tahkikat nihayete erdi amma ve lakin zihnimi kurcalayıp duran meseleler var.
Meğer bizimki aklını saran muammayı silemediği için deminden beri çırpınıyormuş. Neymiş o meseleler diye sorarak kapıya vurdum hızlı hızlı.
Hugh ile Neriman meselesi. Bayan Marie Hugh'un öldüğünü söylemişti. Oysa Bay Leonidas defterde bundan hiç bahsetmemiş. Hatta Bay Leonidas babasının ölümünün ardından Girit'e dönmüş. Oralarda Hugh'u aramış gözleri ama görememiş ta ki limana kadar. Bu fasla kadar Hugh hayatta, limandan sonrası ise muamma. Kilisedeki şu korkak çocuğun sözlerini de hatırıma getirince işin içinden çıkamıyorum. Ya Neriman'a ne demeli? Adı var, kendi yok. Bay Leonidas'ı terk etmiş ve badehu onu gören olmamış. Bay Leonidas da garip bir arzuyla teselliyi ona benzeyen hatunlarda aramış.
İzzet'i ilgiyle dinlemiştim, tedirgin olmuştum. İzzet'in merakına diken gibi batan meselelerden değil, Ömer Efendi'nin bir türlü kapıyı açmayışından. Kapıya hızlı hızlı vurarak İzzet'e döndüm, aceleyle birkaç kelam ettim. Bay Leonidas'ın kendisi de hikayesi de tuhaflıklarla dolu. Onun anlamlandıramayacağımız sırları mevcut. Ömer Efendi'nin ısrarla kapıyı açmamasıyla büsbütün tedirginlik kapladı içimi. Bu öğle vaktinde güneşe karşı uyuması kabil değildi. komşu yalıların hanımlarına ziyarete gitmiş olabilir miydi? Komşu yalıların efendilerine çok hanımlarını tanırdı zira. Yemek yaparken eski heyecanı çoktan ölmüş hanımları yeni tariflerle heyecanlandırır, saray mutfağı dedi mi hanımları etrafına toplardı. Bu ihtimale tutunmak istiyordum. Aksi durumda onun başına bir hal gelmesi ruhuma tarifsiz acılar verirdi. Ruhumu saran fena düşünceleri savarak kapıyı tekmelemeye başladım. Telaşımın kapıları karanlığa açılmıştı ki İzzet de o kapıdan geçti. Ömer Efendi diye mırıldandı gizemli bir sesle. Sonra Allah korusun diye dilini ısırarak yalının yan cephelerini dolaştı. İzzet'in güven veren sesi geldi derinden. Ömer Efendi mutfakta patron, içi geçmiş mışıl mışıl uyuyor. Rahatlamıştım. O sıra dış kapının kocaman kanatları arasında çok güzel bir bayan göründü. Elinde ufak bir tepsi vardı. Tepsinin içinde de nefis görünen börekler. Fakat benim dikkatimi celbeden mütebessim bir ifadeyle bana doğru gelen o güzel bayandı. O denli güzeldi ki iri gözleri, dalgalı saçları, yanağındaki tatlı beni, yüzüne oturan biçimli burnu, ince kaşları ve dudakları adeta uyum içindeydi. Onun sade güzelliği üzerime geldikçe naif kalbim halka halka dalgalanıyordu. Hani insan kusursuz bir güzelliğe tesadüf ettiğinde nutku tutulur, sersemleşir ya. Bana da öyle olmuştu. Kalbimin üzerinde telaşlı bir kuş kanat çırpıyordu. Lakin alıklaşmış yüzümde hiçbir kıpırtı yoktu. O bayanın baş döndürücü güzelliği karşısında öyle alıklaşmıştım ki tepsinin altından uzattığı eli sonradan fark ettim. Neden sonra bu olağan vaziyet karşısında hicap duydum, kendime kızdım. Özür dilerim, biraz dalgınım dedim mahcup bir ifadeyle. O güzel bayansa müşkül vaziyetimi ferasetle karşıladı. Koyu uzun kirpiklerinin arasından samimi içten bir parıltı gönderdi. Rica ederim, ziyanı yok, ben Türkan, siz Sadri Bey olmalısınız. Ömer Efendi sizden epey bahsetmişti dedi hızlıca. Türkan Hanım'ın yüzünde öğlen güneşinin tüm tatlı ışıkları toplanmış gibiydi sanki. Işıl ışıldı yüzü. Gülümseyerek mukabele etmekle yetindim. Ömer Efendi aranızdaki muhabbeti anlata anlata bitiremedi doğrusu. Size çok bağlı dedi Türkan Hanım. Bizim ihtiyar boş boğazlığı severdi hem de bütün sırlarını nakledecek nispette. Bunun için ona kızmıyordum. Pek çok zaman yalıda olmuyordum çünkü. Ömer Efendi yalnız kalıyordu. Kiminle konuşacaktı, kiminle hemdert olacaktı. O sıra ansızın Türkan Hanım'ın gözlerinin gerisine yıldız gibi kaydım, korkulandım. Gözlerinin kendisinde sakladığı kederleri ve acıları ve hatta üşümüş zarif bedenini örten ıssızlığı gördüm. Derken kapı açıldı. Türkan Hanım'a kibarca baş selamı vererek içeri geçtim. Türkan Hanım elindeki tepsiyi Ömer Efendi'ye uzattı. ''Sizin için yaptım.'' Ömer Efendi sıcak börekleri iştahla serederek kapı önünde bir müddet lafladı. Bense sofadaki masaya kuruldum bitkin bir ifadeyle. İzzet imalı bir gülümseyişle karşıma geçti. ''Çok güzel bir bayan değil mi patron?'' dedi bıyık altından sırıtarak. Sahiden çok güzel bir bayandı. Sokakta şöyle bir salınsa herkesi peşine takacak letafetteydi. Fakat arsız, fitnat bir tavırla bunu yapacak tıynette bir bayana benzemiyordu. Belki de tesirinde kaldığım için bunu ona konduramıyordum. Çünkü Türkan Hanım'ı hiç tanımıyordum. Hiç tanımadığım bir kadın için dudaklarımı kımıldattım. Hiçbir erkeğin kayıtsız kalamayacağı kadar güzel. Lakin bu beni ilgilendirmiyor dedim ciddi bir sesle. Bizim meraklı yılışık bir tavırla sırıtmaya durdu. Ağzın kulaklarına varıyor dedim tavrımı bozmadan. Bari bir hoşça kal deseydin patron, kadın senin gözlerinin içine bakıyordu dedi. Gevezeliği bırak da hazırlan, yukarıda küçük bir hamam var. Benim gardıroptan da sana uygun bir takım buluruz dedim. Arkamdan Ömer Efendi'nin sesi geldi. Lafa çocuğun ağzına tıkayıverdin evlat, çocuk ne güzel laf ediyordu. Ömer Efendi Türkan Hanım'a kayıtsız kalışıma ince bir sitemle yaklaşmıştı. Sonra sesini düşürerek ''Ölmeden evvel senin mürüvvetini görme bahtiyarlığına erişebilecek miyim?'' diye hayıflandı. ''Zannetmiyorum'' dedim kararlı bir sesle. ''Zannetmiyormuş'' diyerek mutfağa gitti Ömer Efendi. İzzet yukarı çıkan merdivenleri tırmanıyordu ki ortalarında durakladı. Merak etme Ömer Efendi diye bağırdı bekledi. Patron da kadına boş değil, nasıl baktığını gördüm. Zevzek diye söylendim gülümseyerek. Aşık olmaktan hep korkmuştum çünkü babamı içten içe çürüten o zehirli tutkunun da adı aşktı. Kerem'i derbeder eden, Mecnun'a Kays mahlasıyla ıstırap dolu şiirler yazdıran, Ferhat'ı dağlara düşüren, Shakespeare'in Romeo'sunu ve Juliet'ini öldüren duygu da aşktı. Aşkı üç harften mütevellit sade bir kelime olarak düşünmüyordum. Zira aşkın içinde kocaman bir hayat gizliydi. Acılı, kederli, ıstıraplı, elemli. Belki de böyle düşünmeme sebep sarsıntılı geçen çocukluğumun dışa vurumuydu, bilemiyorum. Kederli yalnızlığım içimde gür bir orman gibi geniş ve yeşildi. Yine de şikayet etmiyordum. Yalnızlık her insana dokunuyordu da bir bana dokunmuyordu sanki. Yalnızlıktan haz duyan bir adamdım ve bu ağır yalnızlık bana yük değildi kuşkusuz. Aslında bazen kendime kızdığım da olmuyor değildi. Evet, kendime kızıyordum. Gözlerim öfkeli iki diken gibi değdiği yere batıyordu. İşte o vakit karalar kuşanmış, öfkemi bastırırdım mecbur. Şunu da kabul etmeliydim. Aşk gibi ulvi bir hissi yaşamamış olmam büyük eksiklikti. Açıkçası onun gürzü altında ezilmekten korktuğum için eksikliğini duyuyordum. Bu yüzden bir kadının gözlerini işgal etmek, kalbinde serpilip gelişmek, yüreğini ısıtmak, aydınlık bir günün bütün ışıklarını toplayıp aynı yatakta uyanmak bana çok uzaktı. Türkan Hanım'a karşı en naif duygularla yaklaşıp karşılık bulsam bile dilsiz yalnızlığım üzerime çığ gibi düşerdi. Bu lakırdılar aşkı tatmamış bir insana göre afilli lakırdılar sayılabilirdi. Ama insan kurşun yemese de onun acısını, sancısını bilirdi. Rezil, kör bir kurşun kanına girdiğinde soluğun boğulur ve kıvranırdın. Oracıkta oturup karanlığın, kederin beni tutmasını bekleyecek takatim kalmamıştı. Yukarı kata çıkıp odama çekildim. Daktilonun kara kutusunu açarak Bay Leonidas'ın hikayesini ağırdan yazmaya başladım. Bir aralık daktilonun yanına başım düşüvermiş. Gözümü sofadan yükselen kahkahalara açmıştım. Korkuluklardan aşağı baktığımda Ömer Efendi ve İzzet önlenemez bir arzuyla kahkaha atıyordu. Yalının dört bir yanını kuşatmış amansız kederler bile bu kahkahalar karşısında şaşkındı. Hayırdır diye sordum aşağı inerken. Senin şu yardımcın dedi Ömer Efendi gözlerindeki yaşları silerek ve devam edemedi kahkaha atmaktan. Tam bir zampara çıktı yahu. Onun hikayelerini dinliyordum diye kahkahalar eşliğinde tamamladı sözlerini. Sofadaki şen havayı soluyarak sohbete katıldım. İzzet'in kumarhanede horoz gibi peşine düştüğü hatunları anlattım. Ömer Efendi kahkahalar arasına bu çocuk pek yaman övgülerini sıkıştırıyordu artık. Sofa tıpkı eski günlerindeki gibi şen çehresine kavuşmuştu kısa bir anlığına. Masanın üzerindeki börekleri ağzımın alabildiği kadar doldurup İzzet'e dışarıyı işaret ettim. Dışarıda tam gezmelik bir hava vardı. Güneş yakmayacak kadar ısıtıyordu bedenimizi. Gökyüzü bulutsuz alabildiğine açıktı. Dışarıda esen yumuşak yelin soluğunu duyarak akşama kadar bir seyyah gibi gezinmeye koyulduk. Camileri, sarayları, hisarları, tepeleri, koruları, hanları, hamamları, İstanbul'un kadim semtlerini. İzzet doyamıyordu İstanbul'a. Kah kapı önlerinde özgürce oyun oynayan çocukların sevinciyle kıyılarda diz çöküyor, göz bebeklerini dolduran manzarayı seyrediyordu uzun uzun. Kah asırlardır uykusuz kalmış yorgun şehrin soluğunu duyumsayarak taşlara, toprağa, ağaçlara el sürüyordu. Bazen de apansızın tepelerden aşağı salıyordu gözlerini ve tepelerin sırtlarından denize düşüyordu gözleri. Ancak vapurlarda, kayıklarda, minik sallarda topluyordu gözlerini. Gene de doymuyordu. Akşam karanlığı inmeden yalıya döndük. Ömer Efendi çoktan hazırlanmıştı. Yola düştük. Bizim meraklının yine bilindik o sesi geldi arkamdan. Patron! Sor bakalım İzzet. Bir aylık kiranı peşin ödeyeceksin anlaşılan. İzzet ne demeye çalıştığımı anlamıştı. Şu garın kapısı yok mu dedi duraksayarak. Var. Kapının üzerinde dört tane levha vardı. O levhalarda ne yazıyordu? Ben de ne zaman soracaksın diye bekliyordum. Nihayet diyerek ince bir gülümseyişle levhada yazılanları karanlığın içinde görüyormuşum gibi okudum. Ulu Hakan himmet ederek buyruk verdi. Demir yolu için bu gönül çelen istasyonu yaptırdı. Tarihini men için çıktı özel bir tren. Sultan Abdülhamit Han yaptırdı süslü ve gönül çelen istasyonu. Ömer Efendi sağ yanımdan gülümsedi. Malumat furuşu sordu mu sana? Yüzüme yayılan kocaman gülümsemeye engel olamadım. İzzet öne doğru başını uzattı. Ömer baba dedi samimi bir sesle, sana eğlence çıktı değil mi? 27. ayrımın sonu. Sayfa 297.